Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Politik Akademi'nin 102. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ele almak istediğimiz konu sağlıkta şiddet ve doktorların göçü meselesini. Biliyorsunuz son yıllarda, herhalde son 10 yılda sağlıkta şiddet doktorlara, sağlık çalışanlarına, idarecilere şiddet haberleri kamuoyu gündemine çok katlar duruma geldi. Ve bununla beraber tabii son aylarda belki de çok daha görünür olan bir doktorların Türkiye'yi terk etmesi söz konusu. Tabii sayılara tam hakim değilim. Fakat bir arkadaşımdan, bir doktor arkadaşımdan edindiğim sayı şuydu mesela, bakmam gerekirdi programdan önce ama son 10 ayda binlerce doktorun yurt dışına gittiği, göç ettiği yönünde ve bunun tabii bir takım yapısal sebepleri olmalı. Hocam bu konuyu bugün çok değerli konuğumuzla ele almak istiyoruz. Ben hemen size kendisini tanıtayım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şervan Gökhan. Şervan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sesim geliyor değil mi?
Gayet güzel geliyor. Şervan Hocam'ı hemen hatırlatayım bu arada. Programda tabii konuşacağız daha detaylı olarak ama perspektifte bu konuda çok değerli yazıları oldu. Hem doktorların göçü hem de son olarak sağlıkta şiddetin anatomisi diye bir yayın oldu. Biz de zaten yayının başlığını bu şekilde attık. Ben şimdi oradan başlamak istiyorum Şervan Hocam. Şimdi bu şiddetin sebeplerine geçmeden önce belki de çok iç içedir. Doktorların bir göçü, exodus hatta diyebiliriz belki de ona. Yani burayı terk ediyorlar tamamıyla. Fırsat olsa çoğu gidebilir belki de. Bunun sebepleri üzerinden düşünecek olduğumuzda ne dersiniz? Niye gidiyor doktorlar?
Şimdi aslında doktorların göçü, sağlık çalışanlarının göçü uluslararası alanda sağlık politikalarının önemli bir konusu aslında. Bu sadece ülkemize has bir durum değil. Baktığınız zaman dünya genelinde İşte İngiltere'den Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya veya işte Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, İskandinav ülkelerine de çok ciddi bir göçü var sağlık çalışanlarının, doktorların. Ancak bizim ülkemizde özellikle son yıllarda bu hızlı bir ivme kazanmış durumda. Bu diğer ülkelerin kendi içindeki göçü yaklaşık 20-30 yıldır var olan bir olguyken, bizde özellikle son 4 ila 5 yılda bu çok ciddi manada bir hız kazanmış durumda. Örnek vermek gerekirse hani ben de öğrenciliğimde bir takım stajlarımı yurt dışında yaptım ama hiçbir zaman hani yurt dışında çalışabilir miyim, gidebilir miyim gibi bir düşüncem olmamıştı. Ancak bugün hem kendi öğrencilerimizden hem meslektaşlarımızdan ciddi manada yurt dışında çalışma isteği olanları görüyoruz. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Ekonomik nedenler burada çok önemli. Sağlıkta şiddet önemli. Politik nedenler, ülkenin içinde bulunduğu politik durumlar, politik nedenler önemli. İnsanların gelecek kaygısı hissetmesi önemli ki hekimlik evrensel bir meslek. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin yapacağınız uygulamalar aynı. Dolayısıyla açıkçası daha genç arkadaşlarımız, genç nesil daha iyi koşullarda hizmet verebilecekleri bir ortam arıyorlar. Hem ekonomik olarak hem akademik olarak bu ortamları kendilerine oluşturmak istiyorlar açıkçası. Ancak burada hekimlerin göçü işte sayısal olarak ne kadar olacak böyle bir rakam elimizde şu an için mevcut değil, net bir rakam. Ama şunu ifade edebilirim ki hekimlerin veya doktorların işte göçü ülkemizde çok fazla bir doktor açığına yol açmayacak. Çünkü hem YÖK Başkanı'nın da geçen günlerde bir açıklaması vardı. Şu an hali hazırda 110 bin tane tıp fakültesi öğrencisi var. Ve ciddi manada bir tıp fakültesi sayısına ulaşmış durumdayız. Yanlış değilsem 1 milyon kişi başına düşen tıp fakültesinin dünyada birinciyiz gibi bir şey okumuştum, Toplum ve Hekim dergisinde bir makalede geçiyordu bu. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Şimdi nitelik mi, nicelik mi? Bu tartışma çok önemli. Evet, hekim sayısı çok artabilir. Tıp fakültelerini açmış olabiliriz. Çok fazla öğrencimiz olabilir ama tıp eğitimi açıkçası kurumsallaştırma gerektiren bir eğitim ve en az bir iki kuşak sonra o tıp fakülteleri oturmaya başlayabiliyor. Şimdi siz ülkenin herhangi bir yerinde küçük ölçekli bir kentte tıp fakültesi açıyorsunuz ama orada bir tıp fakültesi hastanesi yok. Orada bir devlet hastanesini, eğitim araştırma hastanesini çeviriyorsunuz ve bu tıp fakültelerini buraya afiliye ediyorsunuz. Şimdi burada çalışacak öğretim üyelerinin hem kalifiye elemanlar olması gerekiyor, hem çok ciddi manada işler yapılmış olması gerekiyor. Son günlerde medyada da görüyoruz. Daha dün işte Bülent Ecevit Üniversitesi, ki yanlış değilsem yaklaşık 20 yıllık bir tıp fakültesi, birçok bölümde şeyin kalmadığından bahsediliyor. En son bir onkoloji hocasının istifa ettiğini ve şehirde kalmadığını. İşte Yozgat'ta geçen iki tane beyin cerrahi hocasının istifa ettiği, sosyal medya mecralarında yer aldı. Tabii ki bir süre sonra insanlar da büyük şehirlere gelmek istiyorlar, buralardaki öğretim üyeleri. Yani bu denge açıkçası çok iyi tutturulamadı ve ben bir tehlikeye daha dikkat çekmek istiyorum. Özellikle hani 200-250 yıl kadar önce bir sanayi devrimini kaçırmış bir toplum olarak neredeyse bir dijital devrimi de kaçıracağız. Tıp eğitimi de çok ciddi manada dönüşüyor ve bizim köklü üniversitelerimiz bile bu değişime yeterince ayak uyduramıyorken bu yeni kurulan üniversitelerimiz, tıp fakültelerimizin bu dijital dönüşme ve yeni tıp eğitimdeki yeni paradigmalara ayak uydurup uyduramadığını zaman gösterecek. Yani ben bu konuda açıkçası özellikle yeni kurulan yerler için çok ümit var değilim. Bunlar da bir süre sonra buralardan yetişen hekim arkadaşlarımızın, mezun olan arkadaşlarımızın nitelik açısından hem uluslararası hem ulusal alanda çok rekabet edemeyeceğini gösteriyor. Tabii nitelik düşünce de açıkçası bu her şeye zemin hazırlıyor. Neye zemin hazırlıyor? Başta işte sağlıkta şiddete zemin hazırlıyor, iletişim problemlerine zemin hazırlıyor. İnsanların sağlık alacakları kaliteli sağlık hizmetinin azalmasına yol açıyor. Doktorların, hekimlerin yurt dışında çalışma isteği açıkçası ülkemiz açısından çok tehlikeli bir durum. Şöyle ki gidenler uluslararası alanda iş yapabileceklerini düşünen hekimler. Mesela baktığımız zaman, şimdi elimde benim bir bilimsel bir çalışmaya yer rakam yok ama kendi öğrencilerimizden de gördüğümüz ki Türkiye'nin en başarılı öğrencileri bunlar. Veya işte Hacettepe'den, Çapa'dan, bizim üniversitelerden çok ciddi manada bir yurt dışına gitmek için yabancı dil kursuna giden öğrencilerimiz var. Dolayısıyla gidenler aslında nitelikli gidiyor ve nitelikli insanları biz kaybediyoruz. Şimdi baktığınız zaman bir örnek vermek istiyorum. Yan dal uzmanı, onkoloji uzmanı ilkokul birinci sınıftan itibaren 25 ila 30 yıl gibi bir sürede yetişiyor. Yani 34-35 yaşına gelen bir hekim, bir yan dal uzmanı bütün eğitimlerini tamamlamış oluyor. Şimdi şöyle de düşünüyor olabilir siyasi otorite veya karar vericiler. İşte bizim zaten hekim açığımız olmayacak. Hatta bazen bazı sohbetlerimizi bunu da dile getirenler oldu. İşte hatta kötü mü olur? Orada yurt dışına gidenler belki orada bizi çok iyi temsil eden hekimlerimiz olur. Hayır, öyle bir şey yok. Çok ciddi manada nitelikli bir iş gücünü kaybediyoruz burada. Buna dikkat etmek gerekiyor. Düşünün, işte Almanya'dasınız ve 25 yıl emek verdiğiniz bir hekim orada hiçbir hem maddi hem manevi, ailevi olarak ciddi emek verilen hekim arkadaşlarımız şimdi oralara gitmeyi tercih ediyorlar. Baktığınız zaman aslında Almanya'da, İngiltere'de de çok böyle ciddi ekonomik kazanımlar elde etmiyor giden hekimlerimiz ilk dönemlerde. Hani orada da belirli bir süre geçirmek istiyor ama burada benim gördüğüm sadece mesele ekonomik değil. Hekimliğin ciddi manada ülkemizde itibar kaybına uğramış olması, sıradanlaşmış olması, değersizleşmiş olması, insanların gelecek kaygısı ve özellikle de genç arkadaşlarımız şunu görüyorlar. Hani liyakat ve ehliyet şeyinde, ikileminde ciddi manada hem yönetim kademelerinde hem hekimliğin mesleki pratiğinde ciddi manada makasın açılmış olduğunu görüyorlar. Mesela bir pozitif ayrışma dahi yok. Şimdi tıp çok teknik bir alan. Dolayısıyla bu teknik alana dışarıdan birilerinin vakıf olması da çok kolay olmuyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Üniversite sınavına giriyorsunuz. Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce 40-45 tane tıp fakültesi vardı. Belirli bir yüzdelik dilimine giriliyordu. Şimdi tıp fakültesi sayısı artınca ciddi manada kalite farkı da olmaya başladı. Şimdi isim vermeyeyim ama mesela Ankara'da bir özel vakıf üniversitesi kuruluyor, tıp fakültesi kuruluyor ve bu tıp fakültesinin afiliye olduğu hastane bir özel hastane. Hı. Şimdi bana bile oradan çocuğu okuyan veya işte orada okuyan tıp öğrencileri bize bile başvuruyorlar. Stajlarımızı sizin hastanenizde yapabilir miyiz? Şimdi başta da söylediğim gibi bu tıp fakültelerinde kurumsallaşma olmadığı zaman niteliksiz hekim çıkacak. Bu sefer de şöyle bir durum oluyor. Türkiye'de derece yapmış, en iyi okullarda yetişmiş, en iyi tıp fakültelerinden yetişen kişilerle buradan çıkan maalesef arkadaşlarımız arasında sistem bir pozitif ayrışmaya da gitmiyor. Yani sürekli bir negatif ayrışma var ve eşitlik ilkesi babında eşit şekilde mecbur hizmetler oluyor, eşit şekilde sınavlara giriliyor. Burada da bence bir pozitif ayrışma, yani negatif değil ama daha iyi olanlar için pozitif bir ayrışmanın oturtulabileceği bir sistemi artık kurgulamamız ve tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.
Evet, hocam oraya o noktaya geleceğim zaten. Son sorularımdan biri size o olacak. Nasıl bir reform acaba yapılmalı tarzında? Sadece şey değil, şiddete yönelik de aynı zamanda hem de bu konu sizin söylediğinizi çok güzel anlattınız gerçekten. Ben bu sizin yazınıza geçeceğim, ikinci yazınıza, ama oradan önce belki ufak böyle birkaç cümleyle sizden şunu merak ediyorum. Ve sizin öğrencileriniz de var etrafınızda. Evet. Genç doktorlar, genç doktor adayları. Acaba onlar neden gitmek istiyorlar? Bazıları gitmek istiyor eminim ki. İşte nitelikli olanlardan bahsettiniz siz. Benim de birkaç arkadaşım vardı. İngiltere'ye yerleşti şimdi. Neden gitmek istiyor olabilir acaba? Temel sebepler nedir? Çok merak ediyorum. Sizin gözleminiz.
Şimdi biz tabii arkadaşlarımızla bunları konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Biz aynı zamanda üniversitede bizim bir de yabancı öğrencilerimiz var. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. İşte Nepal'den gelen var, Somali'den gelen var, Afganistan'dan, ki bu gelen çocuklar da aslında çok zeki çocuklar. Çok ciddi şekilde adapte olmuş ve çok iyi de hekimlik yapabileceğine inandığımız çocuklar. Bunlar da kendi ülkelerine dönmek istemiyorlar ve bunlar da yurt dışına gitmek istiyorlar. Düşünün, biz bu çocukları burada eğitiyoruz. Kendi ülkelerinde daha iyi sağlık hizmeti versinler. Aynı zamanda bizim ülkemizin de elçileri olsunlar ama biz bu çocukları da kaçırıyoruz. Şimdi dönüp baktığınız zaman Türkiye'de bir sağlıkta dönüşüm, sorunuza gelmeden önce şu bir iki cümle söylemek istiyorum. Sağlıkta dönüşüm programı uygulandı. Özellikle AK Parti iktidarından sonra 2002-2003 yılında başladı. Evet, doğru olan şeyler de vardı, güzel olan şeyler de oldu. Ama hem pozitif yanlarını hem negatif yanlarını konuşmamız gerekiyor. Sağlıkta dönüşümün aynı zamanda hekimliği sıradan bir hale getiren bir politikası da oldu. Dolayısıyla şimdiki öğrenci arkadaşlarımız şeyi görüyorlar, dünyaya çok açıklar. Yani sosyal medya, internet nasıl çalışıldığını görüyorlar. Şimdi düşünün, çocukların en çok söylediği şey aslında ekonomik kaygılardan daha fazla şu: sağlıkta şiddet. Öncelikle sağlıkta şiddet, yani dünyanın her tarafında var ama bizde ciddi anlamda sıradanlaşmaya başladı. Onun dışında çalışma şartları çok ciddi manada artık yormaya başladı şeyleri, hekimlerimizi, doktorlarımızı. Bu çocuklar da dünyaya çok açık çocuklar. Dünyayla iletişimleri var, yabancı dilleri var. Onun dışında sürekli görüşüyorlar. Erasmus programlarıyla yurt dışına gidip gelenler var. Dolayısıyla oradaki çalışma şartlarını çok daha uygun olduğunu düşünüyorlar. Şimdi buradaki nöbet şartları, haftalık çalışma saatleri orada daha yurt dışında biraz daha revize edilmiş durumda. Evet, yani hekimlik dünyanın hiçbir yerinde kolay değil. Ama bizim ülkemizde buna hem ekonomik kaygılar hem sağlığın aşırı tüketimi girince, şimdi bunları da görüyorlar bu çocuklar. Hastanelerde, tıp fakültesi hastanede veya bizimle beraber çalıştıkları işte şehir hastanesinde bunları da görüyorlar. Sağlığın aşırı tüketildiği bir toplum olduk biz. Şimdi düşünün ki işte 112 ambulansları hasta var diye karla kapanan yollar bile açılması için çağrılıyor. ülkede ve bunun bir yaptırımın olmadığını görüyorlar. Üstüne üstlük bir sağlıkta şiddet olgusunda cezasızlık söz konusu. Hani artık şu Twitter, işte Facebook, sosyal medya mecraları olmasa bu şiddet olguları da duyulmayacak. Bunları gören çocuklar ister istemez yurt dışına gitme yönünde bir tercih ortaya koymaya başlıyorlar.
Evet, yani orada ama esas burada... affedersiniz hocam sözünüzü kestim ama benim esas anladığım bir saygı meselesi, yani saygı görmek istiyor aslında gençler. Ekonomik kaygılar da olabilir belki, maddi şeyler de var, daha az çalışmak gibi. Orada herhalde, çünkü biz mesela başka bir çalışmada 18-30 yaş arası gençlerle konuştuğumuzda, ki doktorlar değildi bunlar, onlar da aynı şeyi söylediler. Yani biz bu ülkede saygı gördüğümüzü düşünmüyoruz. Saygı görmek istiyoruz. Yani
şimdi
isteğimizin bir sebebi de bu.
Şimdi şöyle düşünün. Hani toplum şöyle bakıyor. Hekimler şimdi elitist gözüyle bakılıyor. Hekimler de aslında seçici. Şimdi baktığınız zaman gerçekten hekimlik çok kolay elde edilen bir zanaat değil. Çok zor. Ve toplumun ciddi bir koşullandırılması var. Anne babalar çocuklarının doktor olmasını istiyorlar. İşte hani şeye baktığınız zaman, toplumun genel yapısına baktığınız zaman, işte insanlar damatlarının doktor olmasını istiyor. Bir tanıdık doktorların olmasını. Yani çocukluktan bu yana, üniversiteye girişten bu yana ciddi bir şekilde koşullandırılıyoruz biz. Siz özel seçilmiş insanlarsınız. Mesleğiniz kutsal bir meslek. Mesleğe kutsiyet atfediliyor ki ben bunun da çok da yanlış olduğunu düşünüyorum. Hekimliğin de artık tamamen profesyonel bazda ele alınması gerekiyor. Şimdi bu şekilde tıp fakültesine giriyor çocuk. Bizler de öyleydik. Burayı bitiriyoruz. Çok ciddi bir tıpta uzmanlık salonuna giriyoruz. Ama sonra hayatın gerçekleriyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu da ciddi bir hayal kırıklığı yaratıyor. Aslında burada son geçmiş 30-40 yılın da etkisi var. Bundan belki 1990'lı, 80'li yıllarda hekimlik ciddi manada çok daha saygı duyulan şey bir meslekti. Ancak orada da sağlık sisteminin ciddi derecede yanlışları vardı. İnsanların sağlığa erişimi, hastaneye erişimi çok sıkıntılıydı. Yani bunu da kabul edelim. Orada bazı meslektaşlarımızın da çok ciddi yanlış uygulamaları, özellikle hani muayenehanecilik, ki ben muayenehaneciliğe karşı değilim, olması gerektiğini düşünüyorum. Ama orada çok yanlış uygulamalar da vardı, ama bu yanlış uygulamalar dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılarak açıkçası oradaki uygulamaların faturası bugünkü hekimlere kesiliyor. Bu da yanlış bir şey. Bunu siyasi mekanizma da çok kullandı. İşte biliyorsunuz bunu sadece iktidar partisi değil, her partiden kullanıldı. Baktığınız zaman sadece büyük söylemlere değil, işte eskiden SSK hastaneleri şöyleydi, doktorlar şöyleydi değil. Bugün bir milletvekili adayı seçimlerden önce gidip köyleri veya ilçeleri gezdiğinde, muhtarlarla toplandığında hekimleri seçim malzemesi yapabiliyor. Bakın işte emrinize amade, işte artık şu var, bu var şeklinde. Aslında bu da yanlış değil. Siyasetin doğasında da bu var. Fakat burada sorun hekimlerin burada malzeme edilmiş olması. Aslında sağlık sisteminin iyileştirilmesi anlatılsa sorun yok. Fakat bu anlatılırken bir meslek grubunu nasıl söyleyeyim, yanlış kelime kurmak istemiyorum ama aşağılayarak veya daha aşağıya çekerek bunu anlattığınız zaman toplum da bunu satın alıyor açıkçası.
Hocam orada şey var biraz, siz sanırım onu öyle ifade ediyorsunuz. Tahmin ediyorum tam o noktaya tekabül ediyor. Popülist söylemler etkiliyor diyorsunuz. Nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Yani popülizm aslında biraz doğru kelime şey de olabilir, tam emin olamıyorum ama şeytanlaştırmak. Yani tam olarak onu da yapmak istemiyor ama kendini var etmek için bir hedef koyuyor ortaya, onu da topluma satıyor. Yani tükettiriyor aslında doktorları.
Ya şimdi hiçbir sağlık bakanı, ki hepsi hekim, hiçbir bürokrat, aslında hiçbir siyasetçi bir hekimin şiddete uğramasını istemez. Yani bunu isteyen bir siyasetçi veya yönetici açıkçası psikolojisinde patoloji olan bireydir. Bugün eminim ki sağlıkta şiddet olduğu zaman Sağlık Bakanı da oturup üzülüyor ve düşünüyor neler yapmam gerektiğini. Bir başhekim de düşünüyordur bunu. Fakat burada popülizm o kadar tehlikeli bir şey ki popülizm biliyorsunuz bir elitizm karşıtıdır. Aslında topluma da böyle bir hekimlerin elit olduğu, daha farklı bir seviyede yer aldığı bir algı var toplumlarda da. Aslında hekimler evet seçici ama elitist değiller. Fakat yıllardan bu yana gelen bir davranış kalıbı, düşünce kalıbı ve asimetrik bir bilgi durumu var. Yani şimdi siz bir bankadan hizmet aldığınız zaman veya farklı bir yerden hizmet aldığınız zaman en azından konuyla ilgili bir bilginiz olabiliyor hizmet alan olarak. Fakat hekimle hasta arasında çok ciddi bir uçurum var bilgi açısından, yani teknik olarak, ki bu son senelerde bu güçlü hasta dönemiyle azaldı ama dolayısıyla bu hekimi çok daha yukarıya bir yere konumlandırıyor. O yukarıya konumlanan yerde hekim de aslında bunca emekten sonra bilgisini, otoritesini de paylaşmak istemiyor. Dolayısıyla hastayla hekim arasında, hekimle sistem arasında bir çatışma durumu söz konusu oluyor. Yani biz hekimler açıkçası hani tıbbi alandaki otoritemizin çok sorgulanmasını da istemiyoruz. Biraz da iğneyi kendimize de batıralım. Çünkü çok yoğun bir eğitim alıyoruz ve çok teknik bir konu. Fakat burada popülist söylemler şurada devreye giriyor. Hani bu elitist algı, popülizmin de zaten doğası gereği elitizme karşı, elitist karşıtı söylemlerden hekimlik de payını almaya başlıyor. Şimdi evet. Mesela işte geçmiş yıllarda biliyoruz, seçim meydanlarında bu doktorlar inne yapmasını bile bilmiyor. Cümlelerini duyduk biz siyasetçilerden, ya inne yapması bilmiyor dediğiniz adamlar organ nakli yapıyorlar. Çok ciddi ameliyatlara giriyorlar. Dolayısıyla burada hekimler üzerinden, sağlık üzerinden çok ciddi bir şey var. Oy devşirme var. Bu sadece ülkemize özgü bir şey değil, emin olun. Şeyde de, bütün dünyada da bu böyle. Çünkü sağlık alanı insanların en hassas olduğu alanlardan biri. Orada insanlara verebileceğiniz en ufak bir fazladan hak çok ciddi bir vatandaş memnuniyeti olarak siyasetçilerin karnesine yazılıyor. Dolayısıyla bu popülist söylemler açıkçası artık günümüzün de bir şeyi, gerçeği. Yani demokrasilerin, zaten liberal demokrasilerin en büyük düşmanı popülizm. Bundan da sağlık sisteminde payını alıyor.
Evet, kesinlikle. Popülist söylemler o kadar etkili ki geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir video gördüm ben de bu konuda. Bir vatandaşımız hastaneye gittiğinde doktorların karşısında neredeyse önünü iliklediğini, saygı gördüğünü ifade ediyor. Yani ama bunu bu şekilde söylemiyor. Daha tabii aşağılayıcı bir şekilde söylüyor. Ben bunu yapabiliyorum. Yani 20 yıl önce bunu yapamazdık ama şimdi bunu yapabiliyoruz tarzında. Tam sizin dediğiniz o popülist pompalamaya belki de uygun bir zeminde gidiyor gibi. Aslında siz hekim-hasta ilişkisinde nasıl dönüştüğünden bahsettiniz ama ben programın biraz sonuna doğru geldiğimiz için iki sorum var hocam size. Bir tanesi bu sağlıkta dönüşüm meselesi. Tabii çok uzun konu. Ayrıca bir üzerine yayın yapmak gerekir belki de. Siz de müsait olursanız çok beklerim ve isterim. İzleyicilerimizin de öyle düşündüğünden eminim ama o nasıl etkilemiş olabilir ve bunun neticesinde belki şöyle soruyu tamamlamış olayım tek bir soru olarak. Bugünden itibaren nasıl bir sağlık dönüşümü Türkiye yapmalı ki 2023 sonrasında herkes işte güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyor ama belki güçlendirilmiş sağlık sistemine de ihtiyacımız var. Merak ediyorum, ne dersiniz?
Şimdi aslında sağlıkta dönüşüm programı çok büyük bir programdı. Yani kolay bir şey değil. Sizin işte Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana gelen bir sisteminiz var sağlıkta. İşte sağlıkta sosyalizasyon yasalarından tutun da işte 1980 sonrası yeni anayasadaki değişimlere kadar bunların bir takım yansımaları vardı. Şimdi Dünya Bankası destekli bir sağlıkta dönüşüm programına geçildi. Bu sağlıkta dönüşüm programı öncesinde de sağlık sistemimiz çok mükemmel değildi açıkçası. Sonrasında da çok pozitif şeyler oldu. Ancak ben şunu hep bir takım sendikaların toplantısında da, bakanlık toplantılarında da ifade ettim. Sağlıkta dönüşüm doğru olmakla beraber sağlıkta dönüşümün komplikasyonları yönetilemedi. Yani şöyle düşünün, hastasınız ve bir cerraha geliyorsunuz, ameliyat oluyorsunuz ve o ameliyatın doğal olarak bir komplikasyonu olabilir. Bu komplikasyonu en iyi yönetebilecek ameliyatı yapan cerrah veya eğer bunu yönetemiyorsa daha iyi yapabilecek birine yönlendirmesiydi. Şimdi sağlıkta dönüşüm çok hızlı bir süreçte hayata geçti. Ben bunu sürekli söylüyorum. 4 ila 5 yıl gibi bir süreçte, belki daha uzun bir süreye yayılması gerekirdi. Niye çok hızlı bir süreçte hayata geçti? Çünkü bunun sonuçlarını siyaset kurumu toplumdan geri dönüşlerini hızlı bir şekilde almak istedi. Şimdi siz bu kadar hızlı bir şekilde çok büyük bir sistemi dönüştürdüğünüz zaman ister istemez bunun komplikasyonları da ortaya çıkacak. İşte işin bam teli de burada. AK Parti iktidarlarında sağlık bakanları veya işte diğer bakanlıklarda da öyle midir bilmiyorum ama benim gözlemlediğim her sağlık bakanı değişiminde sil baştan aynen illerdeki, ilçelerdeki kadrolara kadar, başhekimlere kadar bir farklı bir parti iktidara gelmiş gibi bütün kadrolar değişti. Şimdi düşünün, bir sağlıkta dönüşüm yapıyorsunuz. Şu an 1995-2000 yılındaki bir müsteşarlık yapmış birini getirin, Sağlık Bakanlığı'nda bürokratlık yapamaz. Çünkü tüm yasalarınız değişti, tüm mevzuatınız değişti, sistemin tamamı değişti. Bu arada işte aile hekimliği sistemi geldi, 663 denen bir kanunla farklı uygulamalar yapıldı. Dolayısıyla burada kadrolarınızı da çok sık değiştirdiğiniz zaman komplikasyonlarla başa çıkamıyorsunuz. Ben size somut bir örnek vermek istiyorum. SABİM mesela, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi. Burayı mesela herkes sınırsız bir şekilde, hekimleri buraya veya memnun olmadıkları şeyleri insanlarımız CİMER gibi şikayet edebiliyor. Şimdi aslında demokratik bir ülkede demokratik bir haktır şikayet hakkı. Kesinlikle SABİM'in var olması gerektiğini ama revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada düşünün, siz vatandaşsınız, ulaşamadığınız bir meslek grubu var. SABİM üzerinden şikayet ediyorsunuz ki bize öyle şikayetler geliyor ki hekimin üzerindeki önlük kirliydi beni muayene ederken. Ve bu SABİM şikayetlerinden dolayı hekimler sürekli bir şey altında. Hekimler ve diğer yardım sağlık personelimiz de gelen şikayetlerde sürekli bir savunma pozisyonundalar. Dolayısıyla siz topluma bu meslek grubunun ciddi manada dokunulabilir olduğunu gösterdiniz. Sağlıkta dönüşümün en şey yanı bu. İkinci yanı, ben bunu çok önemsiyorum. Sağlıkta dönüşümle beraber tedavi edici hekimlik, yani tedavi edici hizmetlerde çok ciddi manada gelişmeler oldu ama ben sağlık sisteminin koruyucu sağlık hizmetleri üzerine kurulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi baktığınız zaman dünyanın hiçbir yerinde bir hasta, daha doğrusu gelişmiş ülkelerde bir hasta aynı günde 3 tane hastanenin acilini gezemez. Bir yerden MR randevusu aldığında İngiltere'de gidip bir başka yerden alamazsınız. Veya bir 112'yi gereksiz şekilde çağırdığınızda bunun bir karşılığı olur. Dünyada herhalde sevk sisteminde sevk zincirini kullanmayan nadir ülkelerden biriyiz. Bu ciddi manada sağlığın tüketimini arttırıyor. Şimdi siz bir hasta olarak aile hekiminize gitmiyorsunuz. Ankara'dan örnek vereyim. Herhangi bir devlet hastanesine gitmeyip direkt 3. basamak bir hastaneye başvurup randevu alabiliyorsunuz. Yani basamak sistemi kullanılmıyor. Şimdi bu da popülist bir uygulama. Şimdi vatandaş açısından çok iyi ama bu aslında bir süre sonra ciddi bir halk sağlığı sorunu haline dönüşüyor. Şu an hekimler ciddi manada bazı hastaneler çok yığılmış durumda. Geldiğiniz zaman 5 dakikada bir muayene olayı, biliyorsunuz bu MHRS olayı. Şimdi sizin sadece biz tıp fakültesi eğitiminde gördüğümüz bir hastanın kan basıncını, yani tansiyonunu ölçmeniz bile 13-14 tane adımdan oluşan bir uygulama. Şimdi 5 dakika içinde hastanın bütün işlerini görmek durumunda kalıyorsunuz. Sağlıkta şiddet de aynı zamanda defansif hekimliği karşımıza çıkardı. İnsanlar şiddete uğramamak için riskli vakalara girmemeye çalışıyorlar. Çok fazla tetkik isteniyor artık hastalardan. Herkes kendini hem bu şiddetten hem tazminatlardan korumak için hekimler çok gereksiz şeyler de tetkikler de istenebiliyor. Dolayısıyla bunlar ister istemez sistemde bir kısır döngüye yol açıyor. Sağlıkta dönüşüm programı iyi niyetle çıkmış bir program olmakla beraber sağlıkta aşırı tüketimi getirdi. Bu sağlıktaki aşırı tüketimde açıkçası kısa vadede de çözülebilecek bir durum gibi gözükmüyor.
Biliyorum çok uzun ve çok da güzel anlatıyorsunuz ama bundan sonrası için belki temel değerler, şimdi şunu ben çıkardım. Siz diyorsunuz ki bu işi iyi niyetli de olsa tüketim noktasına getirdi. Aslında neoliberalleşmeyle de çok uyumlu bir şeydi herhalde. Birçok doktor da oradan eleştiriyor. TTB'nin de öyle eleştirileri var. Bunun karşısına ne koymak lazım? Yani çok ayrıntılı şu an alamayacağız belki sizden ama temel olarak değerler, hangi değerlere bağlı kalmalı sağlık sistemi?
Ben tekrar bir dönüşüm programı olması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Ve sağlıkta şiddetten başlayarak bu tüketim kültürünü azaltmamız sadece mevzuatla yapabileceğimiz bir şey değil. Örneğin sağlıkta şiddet, dün akşam da biz bir Twitter odasında konuştuk. Yani bu yasayla, sadece yasayla düzeltebileceğimiz bir şey değil. Çünkü bir davranış kalıbı oturttuk biz vatandaşta. Sürekli bir şey yapabilirim. Yani her istediğini yapabileceğini düşünen bir kitleyle karşı karşıya kaldık. Burada da tekrar bir dönüşüm programı olması gerektiğini ve özellikle hekimlerin, hekim örgütlerinin de bu işin merkezinde olması gerektiğini ben düşünüyorum. Burada açıkçası mesela Ulusların Sağlığı diye bir kitap yazan çok ünlü bir sağlık ekonomisti Gavin Mooney, 2012 yılında vefat eden Gavin Mooney, dünya çapında bir şeydir, anti neoliberal olarak da bilinir. Onun Ulusların Sağlığı kitabında çok güzel bir tespiti var. Şunu söylüyor, diyor ki tabip odaları ve tıp mesleği örgütleri politik oldukları zaman ben çok ciddi kaygı duyuyorum. Çünkü tabip odaları her ülkede, yani bunu bizim ülkemiz için söylemiyor, Britanya için de söylüyor, Amerika için de söylüyor. Tabip odaları daha çok toplumdaki sağlık hizmeti üzerine odaklanıp bir politik örgüt gibi davrandıkları zaman hekimlerin ve diğer işte yarım sağlık personelinin de, sendikaları da buna dahil, bu kadar politikleşip kutuplaşmanın tarafı oldukları zaman sistemde hem hekimlerin özlük haklarını çok açık konuşamıyorlar. Çünkü iktidar partileri bu sefer bu örgütleri karşıdaki bir siyasi parti gibi görmeye başlıyor. Her ne kadar doğruları söyleseler de kulaklar bunlara tıkalı olmaya başlıyor. Burada biraz hem Türk Tabipler Birliği'nin hem diğer sendikaların sağda olsun, solda olsun, hükümete yakın olsun, uzak olsun, biraz kendilerini bu konumdan çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunların katılımıyla olmadığı zaman siyasi otoritelerin bu soruna çok da kolay çözüm bulacaklarını ben açıkçası düşünmüyorum. Ne yapılabilir? Sağlıkta dönüşüm öncelikle aslında yapılabilecek çok şey var. Yani bu belki ayrı bir programın konusu olur ama kısaca mesela şunu söylemek isterim. Aşırı bir uzmanlaşma var bizim eğitim şeyimizde, bizim sağlık sistemimizde aşırı bir uzmanlaşma. Şimdi hekimlere baktığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam 170-180 bin tane hekimin 35-40 bini veya bilemediniz 45 bin tanesi birinci basamak hekimidir. Geri kalanların tamamı uzmanlaşmış alanında uzmanlaşmış hekimlerdir. Ve uzmanlaşmayı aşırı şekilde ön plana çıkaran bir sağlık sistemimiz var. Burada kesinlikle topluma dönmemiz gerekiyor. Toplum hekimliğine dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Koruyucu hekimlik çok önemli. Birinci basamak hekimliği, koruyucu hekimliği hayata geçirdiğimiz zaman çok ciddi manada bu sistemi de dönüştüreceğimizi düşünüyorum. Dünyanın şu an tartıştığı kronik hastalıklar tsunami'si denen bir kavram var. Nüfus yaşlanıyor, kronik hastalıklar artıyor ve sağlık sistemlerinin işte finansmanlarının bunun altından kalkamayacağını gösteriyor ki ben de önümüzdeki yıllarda ülkemizin bu konuda çok ciddi sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Yani merkeze koruyucu hekimliği mutlak şekilde oturtmamız gerektiğini, hekim hasta arasındaki bu ilişkiyi mutlaka düzenleyecek adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü halkın tamamı bize karşı değil. Burada şiddete başvuran insanlar evet çok düşük miktarda, şimdi görünürlüğü de arttı. Ama bir süre sonra bu bir domino etkisi yaratabilir. Şiddet bulaşıcıdır. Yani biz buradaki sorunun sadece sağlıkta şiddet olmadığını biliyoruz. Toplumda ciddi bir şiddet olgusu var. Sağlıkçılar da bundan payını alıyorlar. Sağlık sistemine olan öfke insanları karşısında otorite olarak gördüğü hekimlere yöneltiyor bu öfkeyi. Koruyucu hekimliği ve o hasta hekim ilişkisini bizim bir an önce insani bir platforma oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında zaten ekonomik olarak göstergeler şu an ortada. Burada farklı bir ekonomik finansal modele geçilebilir. İşte performans sistemi revize edilebilir. Çünkü bu da hekimler arasında ciddi bir adaletsizliğe yol açıyor. Çok ciddi kazanan hekim arkadaşlarla hiç kazanamayan hekim arkadaşlarımız var. İyi döner sermaye dağıtan hastanelerle hiç dağıtamayanlar var. Bunu mutlaka bir şekilde adaletli bir şekilde eşitlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani yeni bir sağlıkta finansal modele de geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunlar çok kolay olacak şeyler değil. Muhtemelen bu davranış kalıplarını değiştirmek de zor bu saatten sonra. Ama bununla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planların önümüzdeki dönem siyasetin, özellikle sağlık siyasetiyle uğraşanların gündeminde olması gerektiğini düşünüyorum.
Hocam çok teşekkürler. Yani anlattıklarınız tabii Türkiye için, hepimiz için yaşıyoruz acı şeyler ama çok keyifli bir yayın oldu. Çünkü çok güzel anlattınız gerçekten. İzleyicilerimiz için de öyle olduğuna eminim. Ben çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için bir kez daha ve izleyicilere de hatırlatmış olayım. Şervan Hocam'ın yazıları aynı zamanda Perspektif'te bu konudaki yazıları yayınlanıyor. Lütfen eğer daha fazla bilgi istiyorsanız o yazılara da bakabilirsiniz diye söylemiş olayım. Böylece bugünün sonuna gelmiş oluyoruz. Konuğumuzu ben bir kez daha hatırlatayım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şervan Gökhan'la sağlıkta hem şiddetin anatomisini hem de doktorların göçünün sebeplerini ama bundan sonra ne yapılması gerektiğiyle bir ilgili de konuşmuş olduk. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler. Teşekkürler.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.